Ayrım 4, sayfa 51. Sevgilim matematik. Size şimdiden söylemeliyim ki bu uzun öykünün sonu kimseyi şaşırtmayacak. Bir öykünün mutlu ya da hüzünlü bir son bulması arasında doğallık bakımından özünde pek bir fark yoktur. Ancak insanlar yaşamın kimi üzücü sorunlarıyla boğuşurlarken, kimi zaman derin bir umutsuzluğa kapılıp kahrolur, kimi zaman da sorunla uzaktan yakından ilgisi olmayan, mucizevi güçlerden medet umarak umutlanırlar. Böyle düşündükleri için onları kınamak bana pek doğru gelmiyor. Sonuçta hepimiz insanız ve sorunlar karşısında umutsuzluğa kapılabilir ya da temelsiz bir umuda kurtarıcı diye sarılabiliriz. Doğaldır bu. Ne var ki üçüncü bir seçenek daha vardır ve aklımızın bir köşesinde keşfedilmeyi bekliyordur. Bütün bu açıklamaları Ali'nin düşünde gördüğü kırmızı şapkaya kavuşmasıyla birlikte düşünmenizi öneririm. Şimdi ne olacak? Ali başına geçirdiği kırmızı şapkayla birdenbire matematik dehası mı kesilecek? Ah, keşke sorunlar bu kadar kolay çözülebilseydi. Sibel'in yaşamını tehdit eden hastalığı Ali'nin kırmızı şapkasının acayip bir sihri ile yok mu olacak? İnanın, bunun böyle olmasını ben de sizin kadar isterdim. İsterdim, ancak böyle bir mucizeye güvenip yapılabilecek daha akıllıca işleri de savsaklamazdım. Ali'nin karnesini aldığı gün ziyaret ettiği Ufuk da benim gibi düşünüyor olmalı ki, karneyi uzun uzun inceledikten sonra matematik dersinden aldığı notun neden düşük olduğunu merak etmiş ve sormuştu. Ali utana sıkıla, "Matematiğe kafam çalışmıyor," demişti. Bu da ne demek? Hiçbir insan zekası tek yönlü işlemez. Ama Ufuk ağabey, yemin ederim ki elimden geleni yapıyorum. Belki de sınıfımızın matematiğe en çok çalışan öğrencisi benim. Sonuç ortada. Ben bu matematik belasından hayatım boyunca kurtulamayacağım. Elbette sana inanıyorum. Yeterince çalıştığını Sibel de söyledi. Sorun yeterince çalışmamandan kaynaklanmıyor. Kim bilir, gereğinden çok bile çalışıyor olabilirsin. Senin sorunun korku. Matematikten korkuyorsun. Korktukça da ona yeniliyorsun. Korkuyor muyum? Evet, korkuyorsun. Ben hiçbir şeyden korkmam. Diyelim ki korkmuyorsun. Neden gerektiği kadar başaramıyorsun? Sevmiyorum çünkü. Neyi? Matematiği mi? O ne kötülük yaptı ki sana? Bir kötülük yaptığı yok, zor bir ders. Tamam işte, korktuğunu itiraf ettin. Etmedim. Zor bir ders dedin. Bu da ondan korktuğunu, onun üstesinden gelemeyeceğine kendini inandırdığını gösterir. Belki de haklısın. Üstelik insan korktuğu şeyi sevemez. Korku sevme gücümüzü elimizden alır. Başaramama korkun nefrete dönüşmüş sanırım. Peki sen benim yaşımdayken matematikten ya da başka bir dersten korkmaz mıydın? Korktuğum zamanlar olmuştur tabii. Ama sen korktuğun halde başarmışsın. Hayır, korktuğum halde başarmadım. Önce korkumu yendim. Korkumu yenince matematiğin insanı kendine aşık edecek kadar güzel bir ders olduğunu fark ettim. Onu sevdim ve başardım. Matematiğe aşık olmak mı? Ali'nin bu son cümlesi bir sorudan çok katı bir yargıydı. İçinden çok okuyanların kafayı üşüttüklerini söyleyenler haklı galiba diye geçirdi. Sonra da Ufuk ağabeyine saygısızlık ettiğini fark edip bu düşünceyi kovdu kafasından. Sanırım Ufuk, Ali yaşındaki bir çocuğun kavram dünyasını zorlayacak bir cümle kurmuştu. Ali için aşık olmak, bir erkeğin bir kadını ya da bir kadının bir erkeği tutkuyla sevmesinden başka bir anlam taşımıyordu. Matematik gibi hiç de sevimli görünmeyen bir derse aşık olunabileceği ise Ali'nin aklından bile geçmezdi. Bu da son derece doğaldır. Bizler sözcüklerle ilişkimizi bilinen, yaygın, ilk anlamlarıyla kurarız başlangıçta. Zamanla onların bildiğimizden başka anlamlar taşıdığını öğrenmeye başlarız. Ardından bir başka anlamını, onun ardından bir başka anlamını daha öğreniriz. Bu açıdan bakılacak olursa, sözcükleri kat kat elbise giymiş bir insana benzetebiliriz. En dıştaki giysinin altında bir elbise daha vardır. Onun altında bir tane daha, onun da altında bir tane daha. Lahana gibi yani. Bir insanın başka bir insana aşık olması, sözcük lahanasının en dıştaki yaprağıdır. O yaprağın altında insanın bir ağaca aşık olması anlamında bir yaprak daha vardır söz gelimi. Onun altında evimizin pencere pervazlarında saksılar içinde yetiştirdiğimiz bir fesleğene aşık olmak yaprağı da olabilir. Daha altta bir yerlerde rengarenk kanatlı bir kelebeğe aşık olmak yaprağına da rastlayabilirsiniz. Sevginin büyüdüğü her yerde aşk vardır. İnsan ülkesini de aşkla sevebilir. Uygarlık tarihinin günümüze armağan ettiği tarihsel bir yapıyı da, bir denize de aşkla koşabilir, bir dağda aşkla tırmanabilir. Bunların hiçbiri şaşırtıcı değil aslında. Hem zaten öyle olmasaydı, insanlık büyük gemiler yapıp, uçsuz bucaksız okyanuslarda ölümü göze alarak yolculuğa çıkamazlardı. Ya da uzayda olup bitenleri öğrenme aşkıyla yanıp tutuşan astronotları anımsayalım. Onlardaki o uzayı tanıma tutkusu olmasaydı, insanlık uzay çalışmalarında bu noktaya gelebilir miydi? İnsanlık tarihindeki bütün bilimsel gelişmeler korkuyla aşkın çarpışmasından doğmuştur. Bu çarpışmayı da her defasında insanın bilme aşkı kazanmıştır. Uygarlığın ilerlemesi, korkunun yenilmesiyle sağlanmıştır her defasında. Korkusuna yenilen toplumlarda ne yazık ki uygarlık yarışmasında geride kalmış, yoksulluğun pençesinde kıvranıp durmuşlardır. Bu durum bireyler için de geçerlidir. Her insan kendince bir şeylerden korkar ama korkularını yenebildikleri ölçüde başarılı olurlar. Korkusuna yenilenler ise yaşama da yenilir. Ufuk uzun uzadıya bunlardan söz etti Ali'ye. Ali elleri arasındaki Ufuk abinin armağanı olan kırmızı şapkayı buruş buruş ederek dinledi onu. Bütün zeki çocuklar gibi bu uzun ve dolaylı anlatımla ulaşılmak istenen düşünceyi sezmişti. Elbette herhangi bir insan herhangi bir biçimde matematiğe de aşık olabilir. İşte örneği karşısında duruyordu. Ufuk abiyi kimsenin başaramadığı bir işi başarmıştı. Daha önce hiç doktor çıkarmamış bu yoksul kasabaya yakın bir gelecekte gurur verecek bir doktor olacaktı. Bunu anımsayıp şöyle düşündü Ali. Bu dünyada bir insan bir işi başarmışsa bir başkası da başarabilir demektir. Yani içimizden biri matematiğe aşık olup onun zorluklarının üstesinden gelmişse ben de üstesinden gelebilirim. Anlatmak istediğim tam da buydu dedi Ufuk. Hadi şimdi git de dinlen. Yarın sevgilimiz matematikle buluşuruz. Ertesi gün buluştular. Ufukların evlerini çevreleyen bahçedeki kiraz ağacının altında işe koyuldular. Masanın üzerine serili defterler, kitaplar arasında hummalı bir çalışmaya giriştiler. Ali işin başında bayağı bir zorlandı. Ama bu durum ne onu ne de Ufuk'u umutsuzluğa sürükledi. İnatla üstüne üstüne yürüdüler nerede zorlandılarsa. Üç basamaklı, dört basamaklı doğal sayılarla çarptılar, topladılar, çıkardılar, böldüler. Ali başardıkça seviniyor, sevindikçe matematiği de seviyordu. Ardından kesirli sayılara geçtiler. Daha birkaç gün öncesine kadar kendisine başka bir ulusun dili kadar yabancı gelen kesirli sayılarla yaptığı işlemler doğru çıktıkça Ali sevinçten havalara zıplıyor, Ufuk mutluluk içinde onu alkışlıyordu. Yeterince çalıştıklarını düşündüklerinde ise kasaba çevresinde kır gezilerine çıkıyorlardı. Bu geziler sırasında kimi zaman Sibel de onlara katılırdı. Ufuk çeşitli kitaplardan, dergilerden doğa hakkında edindiği bilgileri onlarla paylaşırdı. Kendi mantarlarını yetiştiren karıncalar, başka çiçeklerin arasında renk değiştiren orkideler, ışığın kırılmasını ölçerek sinek böcek avlayan alabalıklar, büyük kentlerdeki metrolara ilham kaynağı olan köstebekler ve daha nice şaşırtıcı doğa bilgisine bu geziler sırasında kavuşmuştu Ali. Hal böyle olunca Ufuk ağabeyinin yanından ayrılmaz olmuştu. Bazen annesi, oğlum Ufuk ağabeyini fazla yoruyorsun dese de Ali sabah kahvaltısını yapar yapmaz soluğu Ufukların evinde alıyordu. Doğal olarak her gidişinde Ufuk'a küçük bir armağan götürmeyi de unutmuyordu. Bir parça taze peynir, annesinin pişirdiği taze çöreklerden birkaç tane, bahçelerinde yetişen mis gibi salatalıklar, domatesler, biberler falan... Ufuk, Ali'lerin ne denli yoksul olduklarını bildiği için kendisine armağan getirmesini istemiyor, hatta yasaklıyordu. Ancak Ali'nin bu konuda laf dinlemeye niyeti yoktu. Böylesi durumlarda çaresiz kalan Ufuk, istemeye istemeye Ali'nin getirdiği armağanları kabul ederdi. Kabul etmeyecek olsa Ali'nin üzüleceği açıktı. Belki de bu küçük armağanları beğenmediğini düşünecekti. Ama Ali bu işi giderek abartmaya başlamıştı. Ufuk ağabeyine saygısını ve sevgisini göstermek için evden tabak tabak yemek taşımaya başlamıştı ki Ufuk'un bu işe artık dur demesi gerekiyordu. Ufuk o gece karar vermişti. Ertesi gün Ali ne getirirse getirsin geri çevirecekti. Ali ısrar edecek olursa onunla bir daha görüşmeyeceği tehdidiyle ikna etmeye çalışacaktı onu. Ancak gelin görün ki evdeki hesap çarşıya uymamıştı. Ali o gün koca bir tabak dut reçeliyle çıkıp gelmişti. Yanlışlık yok, doğru okudunuz, dut reçeli. Doğrusu Ufuk daha önce dut reçelini ne yemiş ne de adını duymuştu. Dün verdiği kararı bir günlüğüne ertelese, böylece dut reçelinin tadına baksa iyi olacaktı. Pek de lezzetliymiş. Teşekkür ederim Ali, bunu kim yaptı? Annem. Ufuk o her zamanki sofra özenini bir yana bırakmış, dut reçeline parmaklarıyla dalmıştı. Tahmin etmiştim, pek lezzetli bir şeymiş bu. Sevdin mi? Hem de çok. Peki dutları nereden topladınız? Toplamadık ki, Sibel ablam getirdi. Sibel mi? Ha evet, onların dere boyundaki bahçelerinin çevresi dut ağaçlarıyla kaplıydı. Evet, oradan topluyorlar, bir sürü dut. Ye ye bitmiyor. Onlar da konu komşuya dağıtmaya karar vermişler. Bize de bir sepet dut getirdiler. Annem bunların hepsini kim yiyecek dedi. Bir kısmıyla reçel yapmaya karar verdi. İyi yapmış, hem de çok güzel yapmış. Eline sağlık. Ufuk gerçekten de bayılmıştı reçele. Epey yedikten sonra geriye kalanının üstünü gazete kağıdıyla örtüp sonra yemeye karar verdi. İstanbul'da geçirdiği aylar boyunca bu tür doğal lezzetleri unutmuştu. Yine de şanslı sayılırdı. Tatillerde olsun ailesinin yanına geliyor, meyvelerin, sebzelerin en doğalını, en lezzetlisini yeme şansına kavuşuyordu. Ya bütün yaşamı İstanbul gibi büyük kentlerde geçenler ne yapsın? Onlar söz gelimi bu dut reçelini yemek için neler vermezlerdi ki? Ufuk'un huyuydu. Bazen yüksek sesle düşünürdü. Bu son cümleyi de Ali'nin de duyabileceği yüksek bir sesle söylemişti. Ali Ufuk ağabeyinin söylediklerinden bir şey anlamamıştı. Kim? Kimler bu dut reçelini yemek için neler vermezler? Kim olacak? İstanbul'dakiler, Ankara'dakiler falan. Onlar da annemin reçelini severler miydi? Sevmek ne kelime, bayılırlardı. Ya, bayılırlardı ya. Büyük kentlerde satılan yiyeceklerde tat tuz kalmadı. Daha kısa sürede daha çok üretmek, daha dayanıklı kılmak için bütün yiyeceklere doğal olmayan maddeler katılıyor. Bu da hem yiyeceklerin tadını bozuyor hem de besleyiciliğini azaltıyor. Beslenme bilinci olan herkes bu durumdan yakınıyor. Demek öyle. Ali bu cümlenin ardından Ufuk ağabeyinden izin isteyerek eve doğru yola koyuldu. Hep böyle yapardı. Düşünmek için yalnız kalmayı tercih ederdi. Bu nedenle yol boyunca kendisine takılan okul arkadaşlarına yüz vermedi. Aklında annesinin dut reçeli ve İstanbul'dakiler vardı. Demek ki onlar bu annesinin dut reçeline bayılırlardı. Demek ki onlarda olmayan, kendilerinde olmasını istedikleri bir şeyler vardı bizde. Ne ilginç. Oysa hep kasabadakiler onlara imrenirdi. Oralarda her şey varmış da buralarda hiçbir şey yokmuş. Hadi canım sen de. Bak Ufuk ağabey ne diyor. Bu dut reçelini yemek için neler vermezlerdi ki?